Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Malcolm Gladwell'in Talking to Strangers adlı kitabı. Tanımadığımız insanları neden bu kadar sık yanlış anladığımızı inceleyen, psikoloji, sosyoloji ve güncel olayları bir araya getiren bir kurgu dışı çalışmadır. Kitabın çıkış noktası, sıradan görünen bir trafik çevirmesinin ardından ölen Sandra Bland vakasıdır. Gladwell, bu olaydan hareketle insanların yalanı saptama, niyet okuma ve davranışları yorumlama konusundaki sezgilerinin sanıldığı kadar güvenilir olmadığını savunur. Bunu açıklamak için tarih, istihbarat, hukuk, cinsel şiddet vakaları ve dolandırıcılık örneklerinden yararlanır. Ana amacı, insan ilişkilerinde daha kuşkucu olmayı öğretmek değildir. Daha çok, başkaları hakkında hızlı ve kesin hüküm verme eğilimimizin sınırlarını göstermektir. Kitabın temel tezi şudur. Yabancılar basit değildir ve onları yüz ifadeleri, ilk izlenimler ya da tek bir davranış üzerinden çözebileceğimizi sanmak ciddi hatalara yol açabilir. Gladwell, güvenin toplumsal hayat için gerekli olduğunu kabul eder. Fakat güvenin dikkat, bağlam bilgisi ve tevazu ile dengelenmesi gerektiğini vurgular. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak doğruluk varsayımı, insanların yalana değil güvene yatkın olması. Gladwell'in kitabındaki en önemli kavramlardan biri, iletişim araştırmacısı Timothy Levine'in doğruluk varsayımı yaklaşımıdır. Buna göre insanlar, yeterince güçlü bir şüphe nedeni oluşana kadar, karşılarındaki kişinin doğru söylediğini kabul etmeye eğilimlidir. Bu eğilim yalnızca saflık ya da dikkatsizlik değildir. Gündelik hayatın işlemesi için insanlar sürekli olarak birbirini sınamak zorunda kalmadan sözlere, kurumlara ve basit açıklamalara belirli ölçüde güvenmek zorundadır.
Aksi halde iş ilişkileri, aile bağları, kamu hizmetleri ve sosyal hayat ağır biçimde yavaşlar. Gladwell.
Bernie Madoff gibi dolandırıcıların ya da Fidel Castro ve Ana Montes gibi uzun süre fark edilmeyen siyasi aktörlerin örneklerini bu çerçevede ele alır. İnsanlar her zaman açık kanıtı görmezden geldikleri için değil, çoğu durumda güvenmenin daha işlevsel olduğu için aldatılabilir. Kitabın ayrımı burada önemlidir. Çözüm, herkesi potansiyel yalancı saymak değildir. Çünkü sürekli kuşku, toplumsal işbirliğini de tahrip eder. Asıl mesele, büyük risklerin, çıkar çatışmalarının veya denetlenemeyen güç ilişkilerinin bulunduğu alanlarda yalnızca iyi niyete dayanmamaktır.
Türkiye'de de işe alım, dijital dolandırıcılık, ticari ortaklık ya da sosyal medya bilgisi gibi konularda bu düşünce pratik bir anlam taşır.
Güvenilirlik, sezgisel bir izlenimden çok doğrulanabilir bilgi, bağımsız denetim ve zaman içinde tutarlı davranışlarla değerlendirilmelidir. İkinci olarak, şeffaflık yanılsaması, yüzlerin ve tavırların iç dünyayı açıklamadığı gerçeği, kitabın ikinci ana fikri, şeffaflık yanılsamasıdır. İnsanlar, yüz ifadelerinin, beden dilinin, konuşma tonunun ve göz temasının kişinin gerçek duygularını açık biçimde ele verdiğine inanma eğilimindedir. Birini sakin görünüyorsa, masum, gerginse suçlu, neşeli ise güvenilir ya da ifadesizse kayıtsız sayabiliriz. Gladwell, bu çıkarımların çoğu kez zayıf temellere dayandığını gösterir. İnsanların duygularını, dışa vurma biçimleri, kişiliklerine, yetiştikleri kültüre, strese, korkuya ve içinde bulundukları ortama göre değişir. Bu nedenle görünüş ile iç durum arasında otomatik ve evrensel bir eşleşme beklemek hatalıdır. Amanda Knox davası, Gladwell'in bu sorunu tartıştığı örneklerden biridir. Bir kişinin beklenen biçimde yas tutmaması veya gerilim altında alışılmadık davranması, suçluluğun güvenilir kanıtı değildir. Bu yaklaşım özellikle adli süreçler ve kolluk uygulamaları bakımından önem taşır. Bir sorgulamada ya da sokaktaki kısa bir karşılaşmada görevlinin sezgisi, nesnel delilin yerine geçmemelidir.
Türkiye'de farklı bölgesel iletişim tarzları, sınıfsal farklar ve kişisel mesafe anlayışları da ilk izlenimlerin kolayca yanlış yorumlanmasına neden olabilir.
Gladwell'in önerdiği tutum, davranışı hiç değerlendirmemek değil, davranışın anlamı konusunda daha ihtiyatlı olmaktır. Bir yüz ifadesini hüküm olarak değil, ancak araştırılması gereken sınırlı bir işaret olarak görmek gerekir. Üçüncü olarak, bağlamla birlikte okumak. Davranışın ortamdan ayrı anlaşılamaması, Gladwell'in coupling olarak adlandırdığı kavram.
bir davranışın belirli koşullara ve mekanlara güçlü biçimde bağlı olabileceğini anlatır. İnsanları yalnızca karakterleriyle açıklamak caziptir. Birinin agresif, depresif, dürüst olmayan ya da risk almaya yatkın biri olduğunu söylemek kolaydır.
Ancak Gladwell, davranışın çoğu zaman ortam, zaman, erişim imkanı ve anlık baskılarla birlikte oluştuğunu savunur.
Sylvia Plath'ın ölümü üzerinden yürüttüğü tartışma, intihar davranışının yalnızca kişisel eğilimlerle değil, seçilen yöntemlerin erişilebilirliği ve koşulların özgürlüğüyle de bağlantılı olabileceğine dikkat çeker. Bu yaklaşım, insan davranışını tek bir psikolojik etikete indirgemeye karşı çıkar. Kitabın başındaki ve sonundaki Sandra Bland vakası da bağlamın önemini gösterir. Trafik çevirmesi, polis yetkisi, karşılıklı gerilim, iletişim biçimi ve gözaltı koşulları birlikte ele alınmadan yaşananları yalnızca iki kişinin karakteriyle açıklamak eksik kalır.
Bu çerçevenin pratik sonucu, sorunları önlemek için yalnızca bireylere öğüt vermenin yetersiz olmasıdır.
Kurumların kuralları, fiziksel çevre, denetim mekanizmaları ve müdahale biçimleri de gözden geçirilmelidir. Örneğin iş yerindeki taciz.
Okulda şiddet veya trafikte öfke, yalnızca kötü niyetli bireyler üzerinden değil,
bu davranışları mümkün kılan ya da sınırlandıran koşullar üzerinden incelenmelidir.
Gladwell, bağlamı görünür kılmanın hem daha doğru değerlendirme hem de daha etkili önlem için gerekli olduğunu söyler.
Dördüncü olarak, Sandra Bland vakası.
Hızlı yargıların kurumsal güçle birleştiğinde yarattığı risk, Sandra Bland'ın 2015 yılında Texas'ta yapılan bir trafik çevirmesi, sonrasında gözaltına alınması ve 3 gün sonra hücresinde ölü bulunması.
Kitabın yapısal merkezidir. Gladwell bu vakayı tek bir kişinin niyetiyle açıklamaya çalışmaz. Bunun yerine, tanımayan iki insanın kısa sürede birbirine dair varsayımlar üretmesini, bu varsayımların polis yetkisiyle birleşmesini ve gerilimin nasıl büyüdüğünü inceler.
Trafik çevirmesi gibi sıradan bir karşılaşmada bile taraflar birbirinin korkusunu, öfkesini veya niyetini doğru okuyamayabilir.
Ancak taraflardan biri zor kullanma ve gözaltı yetkisine sahipse iletişim hatasının bedeli eşit değildir. Bu nedenle kitap.
Yabancılarla ilgili yanlış anlamaların yalnızca sosyal bir nezaket sorunu olmadığını, bazen yaşamı doğrudan etkileyen kurumsal bir mesele olduğunu gösterir.
Gladwell'in tartışması, polislikte ya da kamu hizmetlerinde sezginin tamamen değersiz olduğu anlamına gelmez.
Fakat sezgi, eğitim, açık prosedür, kayıt, denetim ve gerilimi düşürmeye yönelik uygulamalarla sınırlandırılmadığında keyfi kararları destekleyebilir.
Bu konu Türkiye açısından da düşünülebilir. Trafik denetimi, hastane başvurusu. Okul disiplin süreci veya kamu kurumundaki kısa görüşmelerde vatandaş ile görevli arasındaki güç farkı yanlış yorumları büyütebilir.
Kitabın burada sunduğu ders, insanların dış görünüşüne veya ilk tepkisine göre niyet atfetmek yerine süreci daha güvenli ve denetlenebilir kurallarla yürütmektir.
Nezaket tek başına yeterli değildir, kurumların hata payını azaltacak biçimde tasarlanması gerekir. Son olarak,
vaka anlatılarının gücü ve kitabın pratik çözüm sınırı, Talking to Strangers, klasik bir akademik psikoloji kitabından çok, farklı alanlardan gerçek vakaları bir düşünce çizgisinde buluşturan anlatı odaklı bir incelemedir.
Gladwell.
Neville Chamberlain'in Hitler'e dair değerlendirmesinden Jerry Sandusky skandalına, Amanda Knox davasından istihbarat başarısızlıklarına kadar geniş bir örnek yelpazesi kullanır. Bu yöntem, soyut kavramları akılda kalıcı hale getirir.
Okur, doğruluk varsayımını yalnızca teknik bir teori olarak değil, güvenilen kişilerin neden uzun süre sorgulanmayabildiğini gösteren somut durumlar üzerinden kavrar.
Ayrıca kitabın sesli versiyonunda röportajlar, kayıtlar ve canlandırmalar kullanılması.
Gladwell'in gazetecilik ile sesli anlatı deneyimini metne taşıdığını gösterir. Bununla birlikte kitabın en çok tartışılan yönü de bu geniş vaka kullanımından doğar. Bazı eleştirmenler, örnekler arasında yeterince sıkı bir bağ kurulmadığını, karmaşık hukuki ve toplumsal meselelerin tek bir çerçeveye fazla kolay yerleştirildiğini belirtir.
Bazıları da kitabın başlığındaki yabancı kavramının kimi olaylarda aslında yakın çevrenin veya kurumların güven duyduğu kişileri kapsaması nedeniyle belirsiz kaldığını düşünür. Bu eleştiriler yerindedir.
Kitap, ayrıntılı bir uygulama kılavuzu veya kesin karar verme sistemi sunmaz.
Değeri, hazır reçeteler vermesinden değil, okurun kendi kesinlik duygusunu sorgulatmasından gelir.
Vaka anlatıları güçlüdür. Fakat bunları nihai açıklamalar olarak değil,
daha dikkatli soru sormaya çağıran örnekler olarak okumak gerekir.
Sonuç olarak, Talking to Strangers, insan davranışı, hukuk, kamu yönetimi, medya anlatıları ve sosyal psikolojiyle ilgilenen okurlar için özellikle uygundur.
Yöneticiler, öğretmenler, gazeteciler, insan kaynakları çalışanları ve vatandaşla doğrudan temas eden kamu görevlileri de kitaptan yararlanabilir.
Çünkü Gladwell'in temel uyarısı gündelik hayata yakındır. Bir insanın yüzü, sesi veya ilk tepkisi onun niyetini kesin olarak göstermez.
Kitap, okura insanları hiç değerlendirmemeyi değil, değerlendirmelerinin ne kadar eksik veriyle kurulduğunu fark etmeyi öğretir.
Bu farkındalık, işe alım görüşmesinden dijital ortamda duyulan bir iddiaya,
aile dışındaki bir kişiyle yaşanan gerilimden kurumsal bir karar sürecine kadar pek çok alanda daha temkinli düşünmeyi destekler.
Türdeş popüler psikoloji kitaplarından ayrıldığı nokta, tek bir laboratuvar bulgusunu günlük yaşama uyarlamakla yetinmemesidir.
Gladwell, psikolojik kavramları, büyük tarihsel olaylar, suç vakaları, istihbarat hataları ve kamu otoritesiyle yaşanan trajedilerle yan yana getirir.
Bu geniş anlatı, kitabı sürükleyici kılar ve yanlış anlamanın toplumsal sonuçlarını görünür hale getirir.
Öte yandan okur, örneklerin her zaman tüm karmaşıklığı kapsamadığını akılda tutmalıdır.
Kitap, uygulanacak kesin bir kontrol listesi değil, sezgilere karşı entelektüel bir fren sunar.
En kalıcı katkısı, güven ile kuşku arasında daha dengeli bir tutum önermesidir.
Yabancılarla ilişki kurarken aceleci kesinlik yerine dikkat, bağlam bilgisi, kanıt arayışı ve tevazu gerektirir.
Destek olmak isterseniz Malcolm Gladwell kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.